Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 12. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum kendi çapında küçük bir efsaneye dönüşen Hıhı Evet hesabının yaratıcısı, editör Hande Birsay. Göz hizasına eğilerek iletişim kurduğu sevgili oğlu Kerem'le olan ve tam da olması gerektiği gibi dört dörtlük yaşanan mükemmel ebeveynlik maceralarını paylaştığı parodi hesabı, yüz binlerce kusmuklu tişörtlü ve gözü yaşlı uykusuz annenin kucağında çocukla karanlık odalarda sabahlara karşı kıkırdayarak takip ettiği bir platforma dönüştü. Mükemmel Annelik Beni Teğet Geçti dediği kitabını yazarken aslında çoğu annenin derinden yaşadığı o ortak yetersizlik hissini alıp kocaman bir sevgi ve kahkaha yumağına dönüştürdü. Hande ile bugün doğal olarak anneliği, en zorlandığımız taraflarını, çocuğumuz ve kendi çocukluğumuz arasında yaşattığı duygusal gelgitleri, yol göstericiliğin neden kendini keşfetmeyi gerektirdiğini ve piranaların arasına Japon balığı salmanın nasıl bir his olduğunu konuştuk. Anne olanlar, annelik hakkında hiç fikri olmayanlar, ebeveynliğin nasıl bir imtihan olduğunu merak edenler, bu bölüm herkes için. Büyük konuşmayın, başınıza gelebilir demek için. O zaman sizi hemen Hande ile olan sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Hande'ciğim merhaba, Otodidak Podcast'e hoş geldin. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Uzun zamandır hem tanışmak hem de sohbet etmek istediğim bir insandın. Öncelikle nasılsın?
Çok teşekkür ederim, ben de mutluyum. Karşımda fotoğrafına bakarak konuşuyorum. Bunu sonra sen açıklarsın belki. Ay,
evet, gerçekten çok büyük mücadeleler sonrasında ancak birbirimizin sesini duyabileceğimiz şekilde kavuşabildik. Olsun, romantizm
ve bundan, evet. Ve buna ikna olmadık, tatmin olmadım ve Özlem'in WhatsApp fotoğrafını karşıma diktim. O öyle uzağa bakıyor, ben de ona yandan bakıyorum. Böyle konuşacağız. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Davet için de, burada olduğum için de ve başardığımız için çok mutluyum.
Harika. Şimdi seni tanımayanlar için Hihi Evet hesabının, Instagram hesabının yaratıcısısın diyeceğim, sahibisin demeyeceğim. Çünkü bir konsept olarak görüyorum Hihi Evet'i. Tabii ben uzunca bir süre bu hesaba bakarken Hi Heaved diye okuyordum bunu. Neden bilmiyorum.
Hi Evet'i duymuştum ama seninki çok iyiymiş.
Sonra nedense TED Talk'ta mı gördüm? Hıhı Evet deyince gerizekalı dedim kendi kendime.
Ne demek, rica ederim.
Bir aydınlanma anıydı. Yani niye T yapmamış ki o sondakini falan diye kendi kendime şey yapmıştım.
Bulamadım.
Bu Hıhı Evet hatta, değil mi? Hıhı Evet hesabında annelikle ilgili maceralarını birazcık dalga geçerek, söylemek istediğin tam tersini yazarak birazcık dalga geçiyorsun. Aslında birazcık da daha fazla da farkındalık yaratıyorsun orada. Öncelikle bu hesaba gelmeden evvel anneliği nasıl hayal etmiştin, onu merak ediyorum.
Anneliğin bir kere hayal edilebilen bir şey olduğunu düşünmek en büyük yanılgıymış. Çünkü tamamen deneyimlenebilen bir şey. Annelik kafamda, bunu fırsat oldukça dillendiriyorum, söylüyorum, tekrarlıyorum, okuduğum kitaplardaki gibi zannettiğim bir tecrübeydi. Her şey benim istediğim gibi olacak. Bir IKEA mobilyası gibi kataloğu gelecek. Katalogdaki yönergeleri okudum. Çeklerimi attım, post-itlerimi yaptım, işte tonlarca kitap okundu, her şeye hazırım. Ne kaldı? Oda süsü. Yani ne kalabilir? Oda süsü, tulum. Kendime duygusal olarak hiçbir şekilde donatmadığımı fark ettiğim bir süreç geçirmişim kendi hamileliğimde. Tamamen bilgiyle, ama bilgiyle ilerleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok içgüdüsel bir şey bence ebeveynlik. Bilgi bir yere kadar gerekli, ama sonrasında siz kör topal kendi parmak izinizle, kendi yöntemlerinizle bu işi götürüyorsunuz. Ama ben anne olmadan önce annelikle ilgili hayalim, dediğim gibi, bunun tam tersi bir noktada ve çok sivri, çok katı, çok köşeli, esneme payı olmayan, bolca kuralcı ve nasıl istiyorsam öyle olacak. Yani bu yetiştirmedir. Çocuğun genetiğini, bir karakterle doğduğunu reddeden, onu böyle işte bu sosyolojideki tabula rasa denilen bomboş bir levha gibi gören ve bir oyun hamuru gibi ona istediğin şekli verebileceğini zanneden, böyle ukala, böyle boş, saçma sapan bir tavırla 20'li yaşlarımı geçirdikten sonra 29 yaşında bir anda hiç planlamadığım bir dönemde anne oldum.
Peki, çok sözünü kesiyorum burada. Bu kadar katı bir yaklaşımın olmasına sebep olan şey neydi peki? Yani anneliğe niye bu kadar katı yaklaşıyordun? Hani zaten böyle olması gerekir gibi. Bu anlayış nereden geliyor sana sence?
Bence şu, ben biraz yalnız büyüdüm. Hep şu anlamda yalnız büyüdüm. Bir bekar çalışan bir annenin çocuğuydum ve baş başa büyüdük. Birincisi bu. Kendi tırnaklarımla çok fazla çocuk erken büyümek zorunda kalan, farklı sebeplerle erken büyümek zorunda kalan bir çocuktum. Kendimi tanımadığım için herhangi bir çocuk nasıl olur, çocuğa nasıl yaklaşılır bunu da bilemedim. Benim tanıdığım çocuk, işte ben 9 yaşında günlüğüne ben çok olgun ve güzel bir Hande'yim falan yazan, bu ya kelimelerin canım. Anlamlarını bile bilmeden hani olgunluk ne demek? İşte sırf millet görsün diye 9 yaşında pazar sabahı çarşıya çıkıp Cumhuriyet gazetesi alıp onu böyle dışarıya doğru tutarak okurmuş gibi yapıp yeteri kadar herkesin gördüğüne inandıktan sonra eve dönen ve oh be bitti hani neden bunu senden kimse de istememişti yani. Böyle bir olgunluk, çünkü bana hep öyle denmişti, sen çok olgunsun, sen çok olgunsun, bunları anlarsın. Birinci sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şu anlamda yalnız büyüdüm. Çevremde bir aile, çocuklar, kuzen, akran, böyle bir çocuk yoktu. Bir çocuğun büyümesini, dünyaya gelmesini, ona verilen emeği, o yoldaki düşmeleri, kalkmaları, başarıları, başarısızlıkları, her neyse, bunları yakından gözlemleyebildiğim hiçbir deneyimim olmadı. Dolayısıyla ben gerçekten ağlayan bir çocuğu annesinin ağlattığını, babasının ağlattığını, doğru yaklaşmadıkları için böyle olduğunu düşünüyordum. Bu çünkü kolayı. Bu Twitter'daki çoğu tweet'in ana fikri, ana yaklaşımı, alt metni bu. Çünkü anne babaları sorumlu. Çocuğu dediğim gibi böyle yatsıyan, o sanki bir oyun hamuruymuş gibi ona yaklaşan. İçi boş, deneyimlemeden böyle uzaktan ahkam kesen boş bir tavır. Benim de birinci sebebi dediğim gibi kendi çocuk olamamam. İkincisi de gerçekten bir çocuk nasıl büyür bunu yakından gözlemleyemememdi bu hayal dünyasında gezinme sebebim. Yani sert bakıştan kastımız, dediğim gibi istediğimi yapabilirim sert ve köşeli bakışı. Yoksa anneliği çok çok da istiyordum.
Orada komik bir şey söyleyeceğim. Ben de çok büyük ve kalabalık bir ailede büyümüş olarak senin beklediğin yönde hiçbir etkisi olmadı bunu. Ben de anlamadım yani.
O kadar da bir işe yaramıyor diyorsun.
Yok, yaramadı. Ya da ben alamadım, bilmiyorum.
Olabilir, evet. İnsan gerçekten almak istediğini alıyor ve görüyor. O çok net.
Evet, ondan sonra anne oldun.
Erken anne oldum ve de beklediğimden erken anne oldum. Bir prematür annesiyim. Ama zaten hamilelik haberi de beklemediğimiz bir anda geldi. En güldüğüm şeydi bu. Ay kaza oldu ya. Nasıl kaza olabilir diyordum. Yani ne demek kaza? Yani biliyoruz bir çocuğun nasıl dünyaya geleceğini, tohumlarının nasıl atıldığını. Yani bu böyle bir şeyin kazası olmaz diyorduk. Ama artık şöyle bir noktadaydım. Bunu sık sık şimdi yine dillendirmek istiyorum. Çünkü çok insana da umut olduğu için. Çok uzunca yıllardır, 11 yaşından beri polikistik over denilen hadiseyle mücadele ediyorum. Bu şu demek, yumurtluyorsunuz ama yumurtalarınız çatlayamıyor. Dolayısıyla bu regl olmanızın önünde de engel olabiliyor. Gebe kalmanızın önünde de engel olabiliyor. Bir sürü işte olumsuz hikaye de var. Ben olumlulardan biriyim ve ben de polikistik over. Zaten ben doğru düzgün regl bile olamayan biriyim. Nasıl hamile kalabilirim diyerek de bize gelen sürpriz. Yoksa tabii ki biliyorum nasıl olduğunu bu işlerin. Yani hiç beklemediğim, hani olursa ismini Azmi koyarız falan diye gülüyorduk. Böyle zaten öğrendiğimde neredeyse 3 aya yakındı. 7 aylıkken de doğurdum. Doğurdum derken evet, yani dünyaya gelmek istedi diyelim. Doğurdum deyince kendi tercihimmiş gibi. İşte 31. haftadaydı. Bir anda hastanede bulduk kendimizi. 2 kez yattım çıktım o bir hafta içinde. Sonrasında hızla alıyoruz dediler. Ve hiç beklemedim bir anda. Ben daha ne oda hazır ne işte... Sadece odasıyla ilgili Küçük Prens teması ve işte çalacak müzikler ve Eminönü'nden alınacak limonata çeşmeleri, lavanta keseleri falan, dediğim gibi işin çok aksesuar, çok kozmetik tarafını daha böyle düşünme aşamasındaydım. Defterlerim var işte, Ne ikram ederiz gelenlere? Bak bu saydığım her şey annelikle hiçbir ilgisi yok. Yani ne o limonatanın, ne o lavanta
Hala
kasesinin,
dışarıya
ne odaya
şov.
dolu... İnanılmaz. Hala Cumhuriyet gazetesi okunuyor yani çarşıda. Böyle bir şey
Evet.
olamaz. Hepsi
Çok
birbirine
iyi.
bağlantılı, o yüzden anlattım. Yani hiç kimse bir şey yemesin, anladın mı? Hiç kimse o
Evet.
odaya da zaten bir şey yiyecek kadar durmamalı. Yok suite oda tutmalar, yani tabii ki herkesin istediği, bazısı da kalabalık ortam seviyor falan, ama yani loğusalar genel olarak anlaşılmak istiyor. Daha sessiz, daha sakin. Bir kedinin doğumunu düşün. Kendi kendini nasıl iyileştirdiğini, kamuya açılmak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu, bebekleriyle, eğer lazımsa eşiyle vesaire. Daha küçük o kozadan çıkmak için zamana ihtiyacı olan bir herhangi bir memeliyi düşünebilirsin. Dolayısıyla bir suite odada onlar susamlı çubuk veya kısır yemese de önceliğin çünkü gaz çıkarmak ya o odada, biliyorsun hani taburcu etmeleri için seni, işte bir sezaryen ameliyatta sanıyorum bu daha mesele, normalde değil tabii, gaz çıkarman gerekiyor. Ama karşında işte Himmet abi, onun eşi, sonra hiç görmediğin annenin şu şu arkadaşı ve onun binden kapı komşusunun çok sevdiği aile dostu falan seni bekliyor. Bebeği öpmek istiyor, sana dokunmak istiyor. Ben tabii bunları
Çok
şu açıdan
fena.
yaşamadım. Evet, bu bir Türkiye'ye özgü bir daha çok hani geleneksel toplumlara diyeyim, sadece Türkiye özelinde değil ama daha böyle Orta Doğu'ya kayan bir seviyoruz bu muhabbeti. Bunu dayanışma, yardımlaşma, aile olma kılıfı altında çokça da yeni annenin, özellikle babanın da tabii o engelmedi, o da arada kaynıyor. Çokça suistimal edildiğini ve sömürüldüğünü düşünüyorum, duygusal olarak özellikle. Bu farklı sorularla olabiliyor. Emiyor mu da olabiliyor bu soru. Ya da çeşitli yetersizliği her an besleyebilecek böyle fitili şeyi ateşleyecek sorular da olabiliyor. Ben bunları yaşamadım tabii ani olunca doğum.
Peki sence yani herkesin kendine göre bir düşüncesi vardır mutlaka ama insanların bu kadar böyle tavsiye veya öneri istenmemişken çıkıp böyle işte şöyle mi böyle mi emiyor mu memelerin şudur budur falan diye söylemelerinin sebebi nedir sence? Sen bunu nasıl açıklıyorsun ya da nasıl görüyorsun?
Çünkü bir işe yaramak istiyorlar galiba. Ciddiye alınmak istiyorlar. Bir konuda bilir kişi olmak, deneyim üzerinden özellikle. Düşün ya, yani hiçbir şekilde okulunu okumamışsın, diploma vesaire, öyle bir şey ihtiyacın yok. Ama donanımının tam olduğunu düşündüğün bir alan ve fikir vermeden duramıyorsun. Dediğim gibi bunun bir kısmının belki yarısından fazlasının altında gerçekten yardım etmek yatsa da, diğerinde kendini öne çıkarmak, senin nasıl daha iyi yaptığını vurgulamak. Bu arada dert sıkıntı yarıştırırken de oluyor. Diyorsun ki şu sebep, emmiyor, emziremiyorum. Ya o değil de benimki var ya, bilmem kaç zaman emmemişti. Ya o değil de sen sağmaktan şikayet ediyorsun ama asıl zor emzirmek. Sürekli bir sıkıntı yarıştırmak. Kardeşim, benim tırnağımın köşesini, şeytan tırnağım kalktı ve canım yanıyorsa, senin o sırada çok daha büyük bir yaran olabilir ama o da benim yaram o an. O değil de ile başlayan işte böyle sıkıntı, lohusalık ya da herhangi bir dönemle ilgili sıkıntı yarıştırma da aynı tavrın farklı bir ucu. Sürekli kimse bir şey sormadan yardım etmek kisvesi altında fikir beyan etmek de, senden istenmeden fikir beyan etmek de onun başka bir ucu. Çünkü şey düşünülüyor galiba, bu karşımdaki kişi yardım isteyemez, ben ona söyleyeyim. Herhalde böyle bir düşünce. O şimdi söyleyemez, o şimdi bilemez. Hakikaten ama öyle bir anda oluyor. Sen de yaşamışsındır belki. Sudan çıkmış balıksın. Ne deseler, aa öyle mi? Aa tamam, uygulayayım safhası oluyor gerçekten o yeni dönemde. Ama onun dışında sonrasında artık bir yeter. Ya tamam, anladım. Çocuğumu tanıyorum, kendimi tanıyorum. Teşekkürler dediğim bir an da var. Ama bunlar biliyorsun hiçbir zaman susmayan, bitmeyen uyarılar, öneriler diyeyim.
Bitmiyorlar.
Hiç, hiç.
Peki Instagram üzerinden bu ay niye evet diyorum ya
Hı
evet hesabında öğreneceğim.
hı.
Sen kendi dilinde mizah kullanarak bir şekilde verip veriştiriyorsun aslında ama gerçek hayatta bu insanlarla karşılaştığında tepkin ne oluyor? Çünkü insanın bazen basireti de bağlanıyor. Çünkü ha tamam falan diye şey oluveriyor. Ben de bazen birilerinin elini vurmak şeklinde bile tepki verdiğim oldu. Sokakta pusette yürürken böyle gelip ay ne tatlı diye yanağını sıkacakken böyle dan diye bir teyzenin elini vurduğumu hatırlıyorum ben. Ne yapıyorsun sen diye. Kadın da ya sevecektim falan dedi. Ben dedim gelip senin yanaklarını sıkıştırıp seni seviyor muyum ben? Tanımıyorsun beni dedim. Dokunma çocuğuma dedim. Kadın şok olmuştu.
Uyuzsuz demiş. Çok uyuzsuz. Sonra anlatmıştır. Bunlara hiçbir şey yaranılmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar.
Ya dur. Öğreten adam edasıyla. Belki benim çocuğum hasta. Belki bir hassasiyeti var. Nereden biliyorsun? Bunu bilmeden ne cesaretle dokunuyorsun deyince böyle kadın bir kötü olmuştu. Sanırım benden sonra kimseye dokunmamıştı.
Umarım. Umarım. Keşke. Keşke öyle olsa. Türkiye'de oldu herhalde.
Evet evet. Peki senin gerçek hayatta verdiğin tepki ne oluyor? Nasıl başa çıkıyorsun?
Yiğit Özgür'ün bir karikatürü var. Bir köpek aynaya bakıyor. Şey diyor, keşke o bana kış dediğinde ben de ona hav deseydim. Ama eve gelmiş artık. Böyle özetleyebilirim. Yani çok aslında iyi. O anki durumuma bağlı olmak üzere ani tepki verdiklerim de var. Ama genelde bu geçiyor bir fırtına gibi ve böyleyim. Ne oldu ya şimdi? Abi niye bir şey demedim? Sonra eve gelip kuruluyorum. Aynen o köpek gibi.
Ay en kötüsü o sanırım.
Evet, evet. Sonra işte yazıyorum. Ben sözlü anlamda tam böyle bir pasif agresifim. Böyle, ya da böyle biri... Ben o konuda bir donanımım. Mesela biriyle kavga etme... Söz kelime dağarcığım da o konuda çok zayıf. Çok güzel yazarak laf sokabilirim. Ama sözlü bir şekilde biri bana işte elini beline koyup bir şey olarak girişse, bu trafikte de olabilir. Aa deyip böyle ağzımı kapatıyorum elimle. Ya da camımı kapatıyorum arabadaysam. Böyle hani çünkü o yok kelimeler şeyler gelmiyor bana. O konuda gerçekten donanımlı değilim yani. Ben yazarak ertesi gün işte geçen bir dondurmacıda bir kadın virüs yayıyorlar alın çocuklarınızı şuradan falan diye böyle bir bağırdı. Eve gelip post girdim.
Benim de ya, okudum onu
yani, evet yani bir tanıdığı bir şey falan görmüş müdür bilmiyorum da. O an tepki verememekten dolayı da üzülüyorum. Bazen şöyle ilk zamanlar daha kırılgandım. Özellikle Kerem'in minyonluğu ile ilgili böyle geri bildirimler. Ondan mesela bir yaş daha büyük bir çocuk. Kerem'le aynı boyda, kiloda gibi görünüyor diyelim. Sizinki de 2 yaşında herhalde diyor mesela. Hayır diyorum bir. Nasıl? Pardon sizinki küçük. Evet diyorum işte erken doğdu. O yüzden yoğun bakımda kaldı diye açıklama yapıyordum. Geri vitese takıp hemen filan desinler diye. Halbuki buna hiç gerek yok. Normal zamanda doğup bu kiloda, bu boyda doğmuş minyon olabilir. Senin çocuğun hiçbir büyüme eğrisinin kıstası olmayabilir. Ama ben birazcık hızlı başından salmak için bu açıklamayı yapıyordum. Biraz da utansınlar diye yapıyordum. Yani senin bu biraz önce anlattığın örnek gibi başkasına yapmasın. Neyle karşılaşacağı belli değil. Özel durumda, özel gereksinimi olan bir çocuk olabilir ve bu seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Bu konularda galiba sohbet açmak için yemiyor galiba çok fazla var. Başlarda emmiyor mu? Emdiği şey süt mü? Biberondaki mama mı? Neden memeden vermiyorsun? İşte bu çocuk üşür, bu çocuk aç, kulağı ağrıyor, o yüzden ağrıyor, kucak istiyor. Kucağı alıyorsun, kucağı çok alıştırmışsın, yandın, yatağını alıyorsun, bağlanma diyorsun, sonra yatak ayırıyorsun ama çok erken ayırmışsın çocuğu, emzik veriyorsun, alışır, emzik vermiyorsun, biraz koy da rahat etsin, meme veriyorsun, bu seni emzik yapmış, bitmiyor. Ama bu her konuda böyle biliyorsun Özlem. Yani,
artık tekerleme evet. Gibi böyle ezberlemişsin.
Evet, tabii. Şu an doğaçlama çıktı, daha neler var. Bu her konuda böyle ama biz peki neden bundan daha etkileniyoruz annelik konusunda olandan? Çünkü gerçekten sürekli neyi eksik yapıyorum, neyi daha iyi yapabilirim sorusu hayatın hiçbir alanında bu kadar kafamızı, zihnimizi, kalbimizi, beynimizi kurcalamıyor. Bu gerçekten soru devam evet. ettiği için de bu gelen salvolar diyeyim bir yere dokunuyor. Muhakkak dokunuyor. Hiç ilgilenmiyormuşsun, hiç etkilenmiyormuşsun gibi görüş takılsan da akşama kendimi ya Kerem al şu köfteyi derken bulabiliyorum mesela. Hiç ısrar ettiğim bir gün değil mesela o dönem gayet rahat yemiş şey yapmayacağım falan. Bir yerde kalabiliyor ya da geçen gün bir arkadaşım, hiç ummadığım bir arkadaşım eve gittiğinde tartsana kaç kilo dedi. Ya şimdi benim çocuğumdan bahsediyor. Kendi çocuğuyla kıyaslamak istiyor. Allah Allah. Ben herkesin farklı olduğunu, cinsiyetlerin farklı olduğunu falan anlatmaya çalıştım. Yok yok dedi. Tart sen yine de. Gelince bana söyle dedi. Çıkınca tabii ki aramadım. Yani böyle bir şey yapmadım. Çünkü söylediğimden daha az olduğunu düşünmek istiyor. Birbirimize de hiç iyi bir kötü bir niyet olmadığına eminim. Bu alanda falan çalışan da biri. Ama işte istemsizce düşünmeden çıkıyor bazı şeyler. Bu arada ben kaç kez tüm bu hesabı vesaire açtıktan sonra kaç yeni anne arkadaşıma emiyor mu demişimdir. Böyle ağzıma böyle vura vura.
Ya ama o kadar da şey değil aslında.
Oluyor,
ya.
Kaçıyor
evet. Değil aslında bazen, yani ben samimiyetimden sorduğum da oluyor tabii de
tabii.
İnsanın gerçekten niyeti, samimiyeti önemli orada. Yani çünkü sonuçta bir anneye sorulabilecek bir şey, eğer çok samimi bir arkadaşımsa, bir her şey yolunda mı, istediği gibi gidiyor mu diye, hani çok da böyle acayip katı yaklaşamıyorum ben o konuda, sadece işte karşımdaki insanın niyetini bayağı önemsiyorum. Çok
kesinlikle.
Zor ya çünkü bir yandan da bunları sormadan da, ya da biz artık böyle DNA'mıza falan mı içlendi böyle bir yeni bir anne olmuş birisiyle karşılaştığında bunlar sorulur diye başka sosyalleşme şekli mi,
evet.
Bilmiyoruz onu da bilmiyorum. Yani ne sorulur ki onu da bilmiyorum yani.
Şu hani, ne sorulur
işte
biliyor
bir
musun?
İhtiyacın var mı
şu
falan diye
sorulur
büyük
evet
ihtimalle.
evet neye ihtiyacın var? Şu an sana ne yapsam kendini daha iyi hissederdin? Bu soruya vereceği yanıta göre yalnızlık mı ister? Yanında daha çok birileri olsun mu ister? Emzirme konusunda mı yardım ister? Ya da hiç ummadığın, daha önü, daha çok düğmesi olan bir gecelik mi ister? Bu soruyu sormak. Ben galiba ikinci, üçüncü postu bir fotoğraf koymuştum. Kerem kucağımda işte gaz çıkarıyorum. Saçım başım bir halde, kaymışım falan. Selfie çekmişim. Teşekkürler, ben de iyiyim yazmıştım. Kimse sormuyor. kimse
Doğru.
sormuyor. Kendi kendime yanıtlamıştım. Neye ihtiyacım var ve nasılsın? Çocuktan sonra çok geri plana atılan, işte çeşitli markalar sahiplendi bunu 10. ay vesaire diye. Hani 9 ay boyunca anneydi, 10. ayda yok oldu. Anne denklemden çıkıyor, çıkmıyor aslında, tam tersi göbeğinde oturmaya devam ediyor. Ona istinaden ben mesela küçük bir öneri, fikir olabilir insanlara da, bir tanıdığım doğum yaptığında ben anneye hediye alıyorum. Çünkü herkes zaten bebeği alıyor ve bebekle ilgili bir şey soruyor. Ben elimden geldiğince işte sabahlık olabilir, onu böyle daha uzun süre rahat ettirecek bir şey olabilir, küçücük bir şey olabilir. Anneye, annenin anneliğini tebrik etmek ve kutlamak ona kendini daha iyi hissettiriyor. Ve bence o dönem eğer bir yeni annenin, yeni babanın yakınındaysak, eğer söyleyemiyorlarsa, talep eden bir çift değilse, neye ihtiyacın var sorusu dünyanın en güzel sorusu bence. Her dönem hepimiz için bu arada.
Gerçekten çok zarif bir düşünme şekli. Bu hep işte başka insanların sana verdiği tepkilerden bahsettik ama senin tek başına kendi halinde anneliğini yaşamanla ilgili merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Anneliğin en zor gelen yanı ne oldu senin için? Çünkü çok... benim için çok psikolojik bir süreç olduğu için herkes de öyle mi yaşıyor bilmiyorum ama başka insanların da bunu nasıl yaşadığını merak ediyorum gerçekten.
Önce çok böyle belirgin şeylerden bahsedeceğim. Birincisi uykusuzluk. Hani bu kadar uykusuzlukla imtihan olacağımı hiç beklemezdim. Çünkü benzinsiz ilerlemeye çalışan bir arabasınız. Ya da uçmaya çalışıyorsunuz. Ne arabası? Benzinsiz, yakıt almadan uçmaya çalışıyorsun. Ve bu burnout denilen, işte havacılıktaki o terim ebeveynlerde tükenmişlikle de benzeştiriliyor. Yakıt almadan gözünü sürekli daha yükseklere dikip sürekli performansını daha da yukarı çıkarmaya çalışıp, bu emzirme süt performansı olabilir, daha çok uyutma, daha çok gaz çıkartma performansı, daha uzun süre uyutma olabilir. Sürekli gözünü yükseğe dikip sıfır altyapıyla kendi o duygusal kupanı falan bırak, fiziksel kupanı dolduramadan, yani o Maslow'un üçgenindeki ihtiyaçlarını tamamlayamadan bir yoldasın. Beni çok, yani çok ciddi bir postpartum depresyonu yaşamışım zaten. İçindeyken fark etmedim. Uykusuzluk derim birincisi. O çok bana devamında getirdiği çaresizlik hissini ve yetişememe hissini unutamıyorum. Ama bugünümü de etkileyen ve bence beni anne olduğum yıllar boyunca da etkileyecek olan, hayatta olduğum sürece, kendimle uğraşmak. Hiçbir şekilde kendimi tanımıyor ve kendime bakmamışım. Bu hep deniyor ya, çok klişe bir laf belki ama çocuğun işte 5,5 yaşında şu an. Ben şu an hem 35 yaşındayım hem de 5,5 yaşındayım. sürekli tetiklenerek, sürekli geçmişe giderek, kendi çocukluğumu bazen temize çekmeye ama çoğunlukla çekemeyip onunla önce didişmek, sonra onu kucaklamak, hem içimdeki işte o görmediğim o çocuğa, 9 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında olgun olmaya çalışan o çocuğa, hem de kendi çocuğuma annelik yapmaya çalışıyorum. Ve bu bitmeyecek bir macera. O 17 yaşına gelince ben de 17 yaşında olacağım.
Benim de yaşadığım süreci en güzel özetleyen sen oldun bugüne kadar. Gerçekten bu kadar güzel kelimelere dökülebileceğini düşünmezdim.
Teşekkür ederim. Ben de bu soruyu hiç cevaplamamıştım. Çok iyi geldi. Şimdi konuşurken de düşünüyorum. Bir yandan kesinlikle bu tarafı diyebilirim.
Evet, dinlerken gözlerim bile doldu yani. İnsan gerçekten çok fazla. Ya hep böyle derler ya işte en büyük öğretmenim çocuğum falan diye. Bırak falan derdim böyle.
Evet ya. Zaten o bırak dediklerimizden oldu ne olduysa. Benim aynen. O yüzden hesabım da alt met şeyi ya, sloganı büyük konuştum başıma geldi. Ağzımı aynen. Açmam artık. Yani hiçbir konuda bak biraz önce sebze suyu yaptım kendime. Bölk bölk diyerek daha önce yaklaştım. Hiç böyle ağzını kapatacaksın. Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor.
Peki annelik sıfatının, annelik görevinin sana getirdiği bir hayal kırıklığı var mı?
Hayal kırıklığı kesinlikle yok. Bir zenginleşme diyebilirim. Çok büyük bir zenginleşme. Ama bu kadar yorulacağımı galiba beklemiyordum. Ama dinleneceğim bir dönemde olacağını düşünmediğim için bunu hayal kırıklığı diyemem. Ama çok şeyden vazgeçmen gerekiyor. Bu bir gerçek. Yani o geliyor ve sizin hayatınıza uyumlanacak. Siz nereye, o oraya konu alıştırmak falan değil. Çocuk rutinle büyüyor. Yani dolayısıyla bir beslenme rutini, uyku rutini, en basitinden Eylül'de İstanbul'da olmalısın, okula başlayacak. İşte Bodrum'un en güzel zamanı Eylül olabilir ama sana değil. Ya da pandemi döneminde herkes kitaplar yazdı, senaryolar, yaratıcılıklar havada uçuştu. Ben sürekli elmalı kurabiye ve simit yaptım evde. Yani bunun sebebi biraz mutfakta iyileşmem de olabilir. Ama aynı anda ebeveynlik, aynı anda çalışmaya çalışmak, aynı anda ev işçiliği yapmak çok kendi iç dengelerimi falan çok cebelleştiğim, çok zor zamanlar geçirdiğim bir dönemdi. Ama çocuğu olmayan arkadaşlarımdan gelen mesela işte bugün şunu denedim, işte bugün şu kadar spor yaptım, bugün bilmem neleri görünce benim durduğum ilk an baktığım şey Yemek.com'dan yemek tarifi. Artık beynim sulanmış. Hani durup iki kelime kitap okumam lazım o sessizlikte. O sessizlikte ne olabilir işte o sırada belki 10 dakikalık bir sessizlik. Öyle bir şeyim yok. Hani o skill'leri şeyleri mi unutmuşum boş zamanda ne yapılır. O dönem evet, mesela evet. Gerçekten eski uzun boş geçirdiğim zamanları ah be diyorum. Ama bu bir pişmanlık değil. Yaşadık, güzel yaşamışız oraları da diyorum. Ne bileyim pazar sabahı işte uyanırsın, uzun uzun gazetelerini okursun, işte 12'ye doğru kahvaltıdan Cumhuriyet. Kalkarsın. Ha, Cumhuriyet gazetesini okursun şöyle bir. yani tabii ki bunlar değil ama dün şeyi vardı, evvelsi gün, dün izledim ama Yankı Yazgan'la Selçuk Şen'in bir YouTube söyleşisi. Şey diyor Yankı Yazgan, işte bana geliyorlar. Soruyor anne babalar eskisi gibi olur muyuz diye. Ne zaman eskisi gibi olacağız diye. Bana bunu soran, takip edenler de var. Hiçbir zaman. O da aynı yanıtı veriyormuş. Ya hiçbir zaman ve bunu çok önceden düşünmeniz lazımdı diyorum diyor.
Geçmiş yani, olsun şeklinde.
Çünkü evet kendi rahatını düşünerek bir anne babalık değil. Orada çünkü bir hayata, bir cana hayat veriyorsun. Onu büyütüyorsun. Sahibi değilsin ama yönlendiricisi, yol göstericisi, hayatının planlayıcısı neyse olsun. Ve bunun için bir emek gerekiyor ve bu sadece senin kendi rutinini devam ettirerek sağlayabileceğin bir şey kesinlikle değil. Yani hayal kırıklığı diyemem, çok uzattım ama çok şeyden fedakarlık yapman gerekiyor tabii ki.
Kerim'in yetiştirmenle ilgili bazı sorular sormak istiyorum sana. Şimdi benim takip edebildiğim kadarıyla birçok böyle anneye dedirtecek şekilde, yani bildiklerimden bir tanesini söylüyorum sadece. Mesela Kerim'i baleye gönderiyorsun değil mi? ve bazı insanlardan çok tuhaf tepkiler aldığını da okuyabiliyorum. Zaten senin profilin daha çok böyle bir sosyolojik case gibi. Hande bir post atsın ve oturup keyifle böyle çayını koyup yorumları oku şeklinde oturuyorum ben.
Ben de çok seviyorum yorumları.
Çocuk yetiştirmekle ilgili yani hani hem genel anlamda toplumun yapısıyla da ilgili yani sosyoloji okudun, bazı ilgi alanların ve kaygıların var. Okuduğum kadarıyla işte özellikle bu kadın ve erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çok araştırıyorsun, yazıyorsun. Bunu Kerem'i büyütürken bunu ona nasıl yansıtıyorsun?
Çok demokratik bir yerden onu büyütmeye çalışıyorum ama bazen baştan söyleyeyim, son söyleyeceğim belki. Böyle piranalarla dolu bir havuza Japon balığı salıyormuşum gibi bir kaygıya da kapılmıyorum değil zaman zaman. Çünkü yaşadığımız ülke gerçekliğinden çok kopuk olabilir bizim yetiştirme şeklimiz. Burada kastettiğin şey, evet, Türkiye standartları için çok uç olabilecek bir örnek, Kerem'i baleye gitmesi. Ama ben Kerem'i baleye göndermiyorum. Şöyle sorular geliyor mesela. Kerem'i baleye gitmesi nasıl ikna ettiniz? Dedim, ikna etmedim. Kerem kendi gidiyor ve kendi gitmek istedi. Bunun için yaptığım tek şey, biraz önce konuştuğum hani o yol gösterici olma, ebeveynin yol gösterici olma rolü. Çaykovski'nin Kuğu Gölü kitabının pembe, daha mesela bir oğlan çocuklarına alınmayacak statüde görünen pembe renkli olduğu için Kuğu Gölü isimli müzikli kitap çok seviyordu Kerem. Kuğu Gölü'nü almıştım. Müziklerini çok sevdi. Tuşlarına basarak dinledi. Ben de dedim ki bu aslında daha büyük bir eser. Sana onu dinleteyim. YouTube'dan bir Kuğu Gölü temsili açtım. Bu aslında böyle böyle bir bale temsili, işte onun bestelenmiş müziği vesaire. Televizyon çakıldı kaldı. Yani hiç öyle ekranla şeyi olan bir çocuk olmadı. Şu anda böyle yani kendi tamam yeter kapatalım falan diyor. İnşallah güzel. Böyle biter. Evet, şey gibi oldu. Tam hı evet postu gibi oldu. İşte ama şeydi çünkü. Podcast'tan
sonra bunu ayrıca konuşabilir miyiz?
Ama bu yapıyla ilgili çok fazla temasçı ve çok fiziksel oyuncu. Yani o vakti onu yapmayınca bu şu demek oluyor. Senin Kerem'in ayakta olduğu saatin işte %90'ı onunla fiziksel oyun oynamanı istiyor. Yani tiyatro yapmak istiyor. Senin kuliste olman, sen onunla birlikte oyun oynayacaksın, sahneleri kuracaksın. Çok aktif oyun istiyor. Birileriyle istiyor. Dolayısıyla televizyonun kapanması demek benim bu circle'a dahil olmam demek. Yani bazen televizyonun açık kalmasını istiyorum. Çünkü gerçekten canım oğlum, çok seviyorum yavrumu her anne gibi. Ama bazen tavşan konuşturmaktan yorulduğum anlar oluyor. O tavşan
bazen
sürekli
biraz
bali ağlıyor.
Bazen biraz bali izlemesi lazım.
Evet, evet. Öyle bir YouTube'dan açmıştım ve Kuğu Gölü'ne çakılıp kaldı. 2,5 yaşındaydı. 3 yaştan önce almıyorlardı. Biz de işte geze geze. Orada tek kriterim şu oldu. Çünkü zorlanacağını biliyordum. Bir yere denemeye gittik izlemesi için. Orada hiçbir olan öğrenci yoktu. Kızların arasında kadın eğitmenlerle ve orada bir baba vardı, çocuğunu gitar dersine getirmiş olan. Baba ne yapıyorlar dedi çocuk, böyle Billy Elliot filmindeki gibi cama yapışmış. Kız şeyi yapıyorlar dedi adam. Ve biz o sırada Kerem'in bale patiklerini giydirmeye çalışıyorduk. Dedim ki orada iyi ki de böyle bir sahne yaşanmış. Kerem de dedim bunların benzerini çokça yaşayacak. En azından bir erkek eğitmeni olsun ki diyebilsin ki ya benim öğretmenim erkek. Bir rol modeli olsun istedim ve orada dahil olduğum, hani yönlendirdiğim en büyük alan ona bir erkek eğitmen peşinden gitmekti onun için. Çok da mutluyuz. Dolayısıyla ben göndermedim. Kendi merak saldı. Ben sadece ucundan müziği dinlettim. İzleye izleye dans etmeye başladı. Tekrar etmeye başladı. Yani sahneyle bir çeşit ilgili. Bir kere tiyatroya götürdük ve haftanın her günü tiyatroya giden bir aileye dönüştük. Çünkü evimizde sürekli tiyatro sahneleri yapılıyor. Kulisler tasarlanıyor, tiyatro perdeleri yapıldı. Yüzlerce belki kukla var, kendi tasarlıyor kuklalarını. Merakı var buna.
Ne kadar güzel bir şey bu kadar erken bir yaşta. Sizin de buna yardımcı olmanız yani. Evet.
Bunu evet mesela görmeye de bilirdim. O pembe olduğu için o kitabı hiç almayabilirdim. Onu düşünüyorum bazen. Bir şekilde duyardı bir yerden ama... Hiç klasik müzik dinletmeyebilirdim. Başka bir enstrümana yönlendirebilirdim. Şimdi de mesela piyanoya meraklı. Daha şey gibi ilgi alanları, okulda da bu ayrımı net görüyorum. Kızların ilgi alanı olarak nitelendirilen daha yumuşak oyunlara, role playing denilen, işte role playing gibi, hayvan konuşturmak, insan konuşturmak, Lego yapmak, öyle hani canavarlar, işte bunlarla hiçbir ilgisi yok ve böyle garip bakıyor neden böyle yapıyorlar diye. Hareketli bir çocuk ama hareketi dansla yapıyor. İşte sıçrayarak ya da birine ya sertleşerek yapmıyor. Biz çok fazla duygu konuşuyoruz. Bence bunun da etkisi var. Şimdi bu aralar okuduğum ve paylaştığım da muhteşem bir kitap. Kabil'i Yetiştirmek. Raising Kane orijinali. Muhteşem bir kitap. Sadece oğlan çocuklarını büyütmekle ilgili gibi görünebilir. Çünkü bence kapak biraz yanıltıcı. Bir alt başlık daha eklenebilirdi. Çünkü bu oğlan çocuklarımızı tek başına büyütmüyoruz. Sizin kız çocuklarınızla ve diğer oğlan çocukları bir yerde temas edecekler. Eğer toplumsal bir halde yaşıyorsak, kozalarımızdan bir gün çıkacak isek, o işte evlerde, parklarında, kendi sitelerinde büyüyen bebekler bir gün bir yerde buluşacaklar. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor. Duygularımın oğlan çocuklarının duygusal okuryazarlık konusunda çok ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Korkacak bir şey yok. Bunda ne var? Ya tamam, sen kız mısın? Kız gibi ağlamam. İşte bu erkek gibi tuttun. Oğlan gibi yaptı. Oğlan bile değil biliyorsun. Oğlan bile yasaklı bir kelime. Erkek deniyor ve kız çocuk deniyor. Halbuki kadın erkek, kız oğlan doğrusu. Çok korkuyoruz. Yani gökkuşağından korkuyoruz, unicornlardan korkuyoruz. Sürekli bir şeyleri yasaklıyoruz. O yüzden bu pirana Japon benzetmesini yaptım. Umarım varlığının, nerede durduğunun, haklarının farkında olan bir yetişkin olur. Bir çocuk, ergen ve yetişkin olur. Ama genelin çok böyle dışında duran pek çok tutumumuz var. Bilmiyorum ne kadar, umarım çok zorlanmaz bu konuda burada diye hayal ediyorum.
Ne bileyim, düşününce... Zorlanması da kötü bir şey mi onu da bilmiyorum. Çünkü bir yandan da böyle örnekler de gerekiyor. Belki sen onu paylaşınca başka birisi senden
çok oldu.
Örnek alıp şey yapacak. Bir şekilde o insanlar bir araya gelecek sonra.
Evet, bale konusunda mesela sadece bizim okula 4 tane daha olan çocuğu baleye başladı. Ya, ve Kerem süper. Tek'ti, çoğaldılar. Onun dışında şehir dışında çok fazla baleye merakı olan ama aile sebebiyle başlayamayan. Eşimi nasıl ikna edeceğim? İşte baba tarafından bahsediyor. İstemiyor diyen, yazan çok anne oldu. Ama bir yerde evde dans eden, dansa yönlendirenler oldu. Bunlar bile yani sadece bir deniz yıldızı olarak görüyorum. Bence çok çok güzel haberler.
Evet, gerçekten öyle. Çok şey, duygulanıyorum ben böyle şeyler duyunca. Kendim de çocuğumu ilk doğduğu zaman böyle herkes pembe bir şeyler alıyor falan. Çok sinirlenmiştim yani, illa kız çocuğu diye pembe giymek zorunda mı diye.
Evet.
Böyle şey, griler işte, lacivertler, yani bütün renkleri falan giydirdim. Sanki alerjim varmış gibi pembe giydirmiyordum. Fakat bizimki biraz böyle tosuncuk, saçları da hemen uzamadı. Bayağı bir 6-7 aylık olana kadar böyle vay paşam vay tosun falan dedikleri için bir süre sonra canım sıkılmaya başladı.
Evet, değil mi? Taktım tüylü tacı diyorsun.
Tacı değil ya, çocuğa böyle üniforma gibi fosforlu böyle bir kombinezon gibi bir şey. Kombinezon Türkçe'de yanlış bir anlama geliyor da böyle bir altlı üstlü böyle fosforlu bir pembe. Olmayan saçına 3-4 tane toka takmışım. Her tarafından pembeler fışkırıyor böyle.
Kızım diye bağırdı.
Birisi geldi böyle, vay paşam çok tatlısın falan dedi. Yani karşındaki kişi ayıp oluyor artık dedi. Bu çocuk artık, baştan aşağı artık. Pembe için.
Ya bu da acayip bir baskı. Kerem'e de şey derlerdi. Onun da saçları uzun. Yani çok bayağı saçlı doğdu. Yüzü de yani öyle, hani hakikaten bazı çocuklarda daha böyle oğlan çocuklarına daha böyle erkeksi bir ifade olabiliyor. Dediklerine göre ay ne tatlı kız diye geldiler. Ben de kız değil oğlan dediğimde de demek arkası kız. Yani bir sonraki.
Allah, onu da tahayyül
ettiler. Tabii. İyi günler diye böyle pusetle uzaklaştığın zamanlar bende de tam tersi olmuştu. Aynen böyle hani renkte tutucu olmayınca, ara renkler kullanınca işte sarılar vesaire böyle şeylerle, kırmızı böyle şeylerle karşılaşabiliyorsun.
Peki bu annelik maceranda zorladığın zamanları düşündüğün zaman bir şekilde yoluna devam etmeni sağlayan tutunduğun şeyler neler oldu? Yani bu bir rutin olabilir, bir düşünme şekli olabilir. Seni her seferinde yeniden ayağa kaldırabilen bir şey var mıydı tutunduğun?
İlk dönemler ya anneliğimi de bölümlere ayıracak olursam, ilk iki sene ayrı bir annelik deneyimi ve Hande. Sonrası daha İletişimin başlamasıyla karşılıklı, işte konuşma vesaire, kendini daha rahat ifade edebilmeye başlamasıyla çok daha başka bir deneyimdi. Çok daha rahatladığımı söyleyebilirim. İlk iki sene için dolayısıyla hatırlayamıyorum neydi bana kendimi daha iyi hissettiren. Çok ciddi bir koşturmanın, işte zaten yoğun bakımdan çıktı. Ben bir iki ay sonra, üç ay sonra işe döndüm ve çok tempolu medyada çalıştığım bir işim var. Gece geliyorum eve, sonrasında başka tempolu, bol seyahatli başka bir işe gittim. Önce baba dedi, bana da baba dedi uzun süre. Beni kapıda görünce babam nerede dedi, bana merhaba anne vesaire demeden. Bunlar beni çok yaraladı. Gerçekten ve benim artık tamam yeter, tam zaman, yani eve sabah gidiyorum o uyuyor, akşam geliyorum uyuyor, ben ne yapıyorum ki dediğim. Hani orada artık kendimi gerçekleştirme falan kısmında da değilim, hakikaten kendim yokum, sürekli ağlıyorum boş zamanlarımda zaten. Ciddi bir delirmenin eşiğindeyken Kerem bana güzel bir ışık tuttu, yeter artık dedi aslında, sesli sessiz neyse, beden diliyle, farklı hareketleriyle. Orada ayrı bir döneme geçtim. Dolayısıyla ilk iki sene ben de değildim. Yani kendimde değildim. Ama sonrası için bana iyi gelen şeyler değerlerimle örtüşen, normal hayatta arkadaşlık da yapabileceğim uzmanları dinlemek oldu. Yani gerçekten çok fazla fikir var. Çok fazla görüş var. Her konuda. İlk andan sonraki işte okul seçimine kadar, beze kadar, bez bırakmaya kadar, işte beslenmesinden emzirmesine, giydirmesine, her konuda farklı görüşler bulabilirsin. Kucağa al, alma vesaire, uyku eğitimi ver verme. Ben değerleri bana uyan, benimle örtüşen, hayata bakış açımızın örtüştüğü insanları dinlemeyi ve onların önerilerine kulak vermeyi ve bunu çok fazla çeşitlememeyi benimsedim. Çünkü kafa karışıklığı devamı. Benim güvendiğim bir iki psikolog takip ettiğim, sonra arkadaşım olan kişiler var. Onların tavsiyeleri, eğitimlerine bolca gittim. Onlardan duyduklarım bana çok yol gösterici oluyor. Hala kriz anlarında aslında hiç unutmadığım, yani bir çocuk ne kadar deliriyorsa, o an ne kadar çıldırmış bir haldeyse, en yardıma ihtiyacı olan an o zaman aslında. Ve senin orada yetişkin rolünün gerçekten farkında olup, bunun için tabii senin de ihtiyaçlarını karşılamış olman gerekiyor. Yani sabahtan beri deli halde ortalıkta dolaşıp ihtiyaçlarını giderememiş bir annenin, babanın sakince göz hizasına inip, yavrucuğum işte ihtiyacın ne acaba, biliyorum aslında şu an kucak istiyorsun falan demesi çok zor. Yani bu sürdürülebilir değil en azından. O yüzden orada sakin kalıp meselenin daha çok kucak açmakla ilgili olduğu ve şefkat vermekle ilgili olduğu bence çok kilit bir nokta. Benim ebeveynliğimi yönlendiren o kriz anları da özellikle. Oralarda daha sakin kalıp yetişkin olduğumu hatırlayıp neye ihtiyacı olduğunu sormaya çalışıyorum. Diğeri de şu olabilir. Onun yaşını hatırlatıyorum kendime. O daha 5,5 yaşında, işte kaç yaşındaysa, o daha 3 yaşında. Ve bunları gerçekten inatlaşmak için bilerek yapmıyor. Başka türlüsü nasıl yapılır? Senden görecek, senden öğrenecek ve sen bunu veremezsen öğrenemeyecek. Öfkesini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, canı bir şeye sıkıldığında bunu nasıl ifade etmesi gerektiğini, sen eğer kucak açmazsan o duygusuna, o tepkisine, yapma bunu, bunda yapacak ne var, bunda korkacak, bunda şunu ittirecek ne var dersen, hiçbir şekilde zaten büyümesi ve gelişmesinin önüne ket vurmuş oluyorsun ve krizler de devam ediyor. Öğrendiğim iki şey, onun yaşını, dediğim gibi bana iyi gelen yaşını kendime hatırlatmak. Hani bu çocuk beni delirtmek için yapıyor şey değil de, gerçekten bilmediği için, başka türlüsünü bilemediği için yapamıyor. Diğeri de ilk söylediğim.
Verebileceğin en kıymetli annelik nasihati nedir diye soracaktım. Aslında bu da onun cevabı oldu gibi düşünüyorum.
Annelik nasihati, bence en iyi nasihat, hiçbir nasihati eğer ihtiyaçları yoksa dinlememeleri. Ve kendi içgüdülerinin istediklerini dinlesinler ama sonra kendi bildikleriyle harmanlayarak, bunda geleneksel bilgiler de olabilir, hiç ummadıkları, hiç böyle yüz vermeyecekleri, kulak asmayacakları geleneksel bilgiler de olabilir. Bir babaanneden, bir teyzeden gelen, çok modern, çok yeni nesil bir bilgi de olabilir. Tüm bunları kendi içgörüleriyle ve iç sesleriyle bence harmanladıkları bir ebeveynlik deneyimi. Ve şunu unutmamak gerekiyor, belki şu olabilir. Hiçbir tavsiye dedim ama bu tek başına bir yolculuk değil. Babayı mümkün olduğunca, işte yok mükemmelliyetçilik, yok o yapamaz, aman bırak şimdi her yeri batıracak, ay dur şimdi yanlış giydirir, yanlış uyuturların haricinde biraz işleri delege edip rolleri eşitlemek. En azından dengelemek. Bazen her zaman eşit olamıyor. Kimi zaman onda, kimi zaman anne, baba da, anne de. Ama bu yolculuk, eğer bildiğimiz bir klasik bir aileden bahsediyorsam, yani klasikten kastım anneli babalı bir aile. Ben dediğim gibi başka bir aile formunda büyüdüm. Sözün ettiğim anneli babalı bir aileden bahsediyorsak, baba yokmuş gibi bir hayat, anneyi de çocuğu da çok yıpratan bir hayat. Mümkün olduğu kadar rol dağılımları konusunda hassas olunmasını, bunu kendimize hatırlatmayı, bunu ben de yapıyorum. Biraz önce bu kayıttan önce kıymalı makarna yaptım. Neden? Çünkü belki açlıktan ölebilirler. onlara kıymalı makarna yaptım. Eşim 41 yaşında. Buradan sesleniyorum. Bu arada o kesinlikle zaten ne yapıyorsun dedi. Biz yapardık dedi. Dedim ki ay şimdi kıymayı buzluktan indirmiştim de dinlenmiş ya. Onu da önden düşünmüş de, çünkü o kıyma biraz daha durursa işte bıdı bıdı falan. Niyeyse, bunu kendime de söylüyorum yani dolayısıyla, birazcık onların bizsiz de yaşayabileceği konusunda, ölmeyecekleri konusunda birazcık gerçekten işleri vermek, devretmek bizi de daha ruh sağlığımız açısından sağlıklı insanlar yapacaktır diye düşünüyorum. Sadece anne değil, bir birey olarak da.
Evet, çok bir mükemmeliyetçilik takıntımız var çok, hepimizin zannediyorum.
Çok, kontrolcülük.
Çok eskiden beri takip ettiğim bir hesap var. Orada böyle annelikle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Yabancı bir hesap. Orada böyle küçük küçük annelikle ilgili anekdotlar paylaşıyor okurlarından. Orada okuduğum bir hikaye beni çok etkilemişti. İşte bir kadın bir anısını anlatıyor. Diyor ki işte çocuklarımı yetiştirirken diyor hep böyle bu her şeyleri dört dörtlük olsun. Hiçbir şeyden geri kalmasınlar. İşte yemekleri önlerinde olsun. Her zaman düzgün dengeli bir yemekleri olsun önlerinde diye çok uğraştım bütün anneliğim boyunca diyor. Sonra çocukları büyüdüğü zaman işte bir gün oturup sohbet ettiklerinde çocuklarından bir tanesi demiş ki anne biliyor musun benim çocukluğumdan hatırladığım en güzel zamanlar ne biliyor musun demiş. Nedir demiş, işte bazen sen işten geç geliyordun, işte yemek yapacak vaktin olmadığı için böyle işte krakerler, buzdolabında ne bulursak onu çıkartıyordun. Ay, niye gözlerim doluyor anlatırken, çok duygulandım. Her şeyi böyle dolapta ne varsa onu çıkartıyordun ve o bana çok böyle televizyonun karşısında oturup bir film izliyorduk onları böyle şey yerken. O günler beni çok mutlu ediyordu, çok gerçek geliyordu demiş. Kadın böyle salıvermiş, kendine ağlamaya başlamış yani aslında.
Esnemeye çok ihtiyaçları var yani, rutin diyoruz ama aslında akılda kalanlar o işte hadi bir çılgınlık, onun içinde bir çılgınlık çünkü rutin kırılmış. O aradaki o kırıklara da, minik minik esnemelere de, kırık da değil ama çok çok ihtiyaç oluyor ve akılda onlar kalıyor, gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Benim de böyle kalan anlar böyle anlar.
Gerçekten anda olduğu bir an yani, hani ay yemek ne kadar iyi oldu, gerçekten düzgün yapabildim mi diye düşünmektense çocuğuyla oturup muhabbet ediyor yani. Çok etkilenmiştim.
Kaygılanmadı. Paylaştığım bir TED konuşması, orada babalık, işte 3 çocuğu olan bir baba bahsediyor. Hızlıca anlatacağım. O gün çocuğunu okuldan alması gerekiyor. Alıyor okuldan, bir pizzacıya gidiyorlar. Ardından eve geliyorlar ve kitap okuyor. Uyumadan önce odasından çıkıyor. İyi geceler, iyi geceler. Çocuk odaya çağırıyor. Baba diyor, efendim oğlum diyor, bugün hayatımın en güzel günüydü diyor oğlu. Adam da diyor ki ne PlayStation aldım, ne ona istediği pahalı başka bir şey yaptım, ne de Disneyland'a götürdüm. Yaptığım tek şey aptal bir pizzacıda pizza yiyip onunla el ele yürüyüp ardından işte kitap okumaktı. Orada anladım ki hani olay o mükemmel vesaire, işte kusursuzluğun peşinde koşmak değil. Yani hakikaten o anlardan ibaret. Mutluluk zaten anlardan ibaret. Bu bahsettiğin işte dışarıdan yemek söyleme ya da işte akşam bir anda çat kapı kahvaltı sofrası kurmak da anların dışındaki küçük kesitlerden oluşuyor. Umarım onları çoğaltabiliriz çocuklarımızın hayatında. Ama
kendimizi
şunu düşünüyorum.
Hatırlatmamız gerekiyor gerçekten.
Evet. Yani şu an kıymalı makarna yapmasam da olurdu yüksek sesle kendime. Bu ölümsüzleştiriyorum bu kaydı. Pizza da söyleyebilirlerdi. Ama böyle oldu bu akşam. Yarın daha çok dikkat edeceğim.
Akşam pizza sipariş edip makarnayı yarın yesinler.
Evet. Tamam.
Ay çok iğrenç durdu böyle. Tamam dediniz. Yani aslında konuşulacak o kadar çok şey var ki annelik söz konusu olunca yani sabaha kadar otur gene yetmez zaman. Ama biraz kısa tutmak adına son sorumu soracağım sana. Tamam. Bütün konuklarımın sorduğum bir soru. Malum okullarda tarih, coğrafya falan öğreniyoruz ama hayatta kalmamızı sağlayan yaşam becerilerinin hiçbirini maalesef öğrenemiyoruz. Sen bu yaşındaki Hande Birsay olarak dönüp yaşadıklarına baktığın zaman bu öğrendiklerimden şunun okullarda öğretilmiş olmasını çok isterdim dediğin ne var?
Empati. Kesinlikle empati eğitimi. Empati ve değerler eğitimi. Çünkü kendini anlayabilen, kendini tanıyan insan karşısındakini ancak anlayabilir. Ve üzerimde çok büyük eğitim hayatım boyunca derin izler bırakan, hala taşıdığım akran zorbalığının izlerinin en büyük sebebi buydu. Görülmedi yapılanlar, derslerdi, nottu hep önemli olan. Yaşadığımız sistematik zorbalık, yapılan sistematik zorbalık çözülemeyeceği için belki de, belki o ebeveynlerle uğraşmak istemedikleri için hiç görülmedi. Yani yok sayıldı, yatsındı. Ve hala birçok irili ufaklı çok şeyini taşıyorum, taşıyoruz o dönem arkadaşlarım olarak. Herkes farklı farklı etkilenmiştir. Onlar da nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Bilmedikleri için başka türlüsünü böyle yaptılar. Ama bunun sorumlusu biz değiliz tabii. Yetişkin rolünü gerçekten böyle elinin içine avuçlarını alıp orada eğitmenlerin, öğretmenlerin, idarecilerin orada sadece not takibiyle, dersle değil, arada çıkar ya öyle öğretmenler. Herkeste olmasa da arada bir vardır. Kısa bir dönem gelen bir edebiyat öğretmenidir, bir coğrafya öğretmenidir. Sendeki o seni anladığına inandığın bir öğretmen çıkar. Genelde branş derslerinden çıkar o da. Yani böyle az not aldığın derslerden çıkar o sevdiğin. Böyle hani daha fiziksel olarak notsal anlamda daha az işine yarar. Ama hayatta böyle sana daha çok ışık tutan, seni anladığına inandığın, orada böyle bir ışık parlar. Bir mumla gelir belki yanına. Ama o gölgesi yeter sana. Onlardan ben çok az, belki bir, belki iki denk gelebildim. Onların çoğalmasını dilerim. Çünkü gerçekten çok hırpalayıcı, çok zorlayıcı olabiliyor. Çok hızlı bir, yani çok ciddi bir öfke ve zorbalık problemi, sorunu var okullarda ve artarak devam ediyor. Çünkü özgüven mi diyeyim artık adına, çok ayrı bir şeye taşınmış durumda. Biz daha çekinirdik bizim dönemde. Artık daha farklı. Bir, yani eğitmenlerden, öğretmenlerle de kafa tutmaya varan başka şeyler var. Dilerim ki kendini ve başkasını anlayabilme konusunda yol alınabilsin. Çünkü başka türlü hiçbir toplumsal konuyu aşamayacağız, anlayamayacağız ve dünyayı kendimizden ibaret zannetmeye devam edeceğiz. Bu her konuda böyle.
Evet, çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sorularımı sordum. Eklemek istediğim bir şey var mı diye sormak isterim.
Çok keyifliydi, çok çabuk geçti. Kıymalı makarna ya isteyenleri zevkle yapabilirim. Tarifimi storylerde yukarı kaydırarak birazdan paylaşabilirim. Bilmiyorum ne zaman yayınlanacak ama yayınlandığı gün yukarı kaydırabilirler. Gerçekten yani tüm zorluklara rağmen bunu bugün başarmış olduğumuz için, sabrın için, sürekli ertelemelerime olan nazik dönüşlerin için çok teşekkür ediyorum Özlem.
Teknolojinin azizliğine uğradım ve son teşekkür cümlelerim uçup gitmiş. Her şey için tekrar teşekkürler sevgili Hande. Gayet zorlandığımız bu ebeveynlik serüveninde yolumuza serpiştirdiğin kahkahalar için sana minnettarız. Ve evet, Otodidak Podcast'i dinlediniz. Emiyor mu? Mükemmel Annelik Beni Teyit Geçti kitabının yazarı ve editör Hande Birsay konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takip almayı, puanlayıp yorum bırakmayı ve sevdiğiniz bölümleri sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.